Zucker.
Her şeyi mevsimde.
Günde bir tane portakal.
Doktor Jacob, her şey gibi.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Hoş Sohbet Sokağı'na. Memlekette saatler 16.05'i gösteriyor. Biz size diyoruz ki elimizi tutun şu memleketin en güzel sokaklarından biri. Hoş Sohbet Sokağı'nda bir gezintiye çıkalım birlikte, ne dersiniz? Didem Güner'i ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Bugün Fatih İnce ile çalışıyoruz. Teknik Masa'da ben Yasemin Pamukçu birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefonlarımız. İsterseniz arayabilirsiniz, canlı yayına da bağlanabilirsiniz. WhatsApp'ta da bir hattımız var, mesajlarınız için açıktır. Çift 090 533 940 0737 ve Instagram'daki yerimiz elbette Hoş Sohbet Sokağı ve bizi www.turkieninsesiradyosu.com adresinde ne olduğu gibi TRT Dinle mobil uygulamanızdan rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Yok yok, ben bu rahatlığı televizyon izleyerek geçireceğim diyorsanız orada da yine sizi davet ediyoruz. Nasıl mı? Eğer radyo kanallarını, radyo seçeneklerini işaretlerseniz siz kablo TV'den veya uydu TV'den, olmadı ben Dijitürk kullanıcısıyım diyorsanız da 423'ü siz bir yazın bakalım. Karşınıza Hoş Sohbet Sokağı çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Bizi dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? İşte o zaman anlarsınız. Güzel bir şarkı dinliyoruz biz siz kanallarınızı ayarlarken. Sana ne, kime ne, kim der bu şarkıyı, kim söyler? Elbette Nilüfer.
Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma. Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Sana ne, hür doğdum, hür yaşarım.
geldiniz. Evet, bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Emeklilik, bireylerin ileri yaşlardaki hayatının önemli bir kesiti aslında. Özellikle ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte emeklilikte geçirilen süre de arttı. Ve emekliliği konuşacağız enine boyuna her şekliyle. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Okan Güray Bülbül'le. Hoş geldiniz Okan Hocam.
Merhabalar, hoş buldum.
Şimdi her şeyden önce emeklilik, evet, hepimizin uzun yıllar çalıştıktan sonra, hatta hayatımızın en önemli dönemi olan gençliğimizi geçirdikten sonra aslında uğradığımız bir durak gibi. Ne dersiniz? Nasıl tanımlıyorsunuz emekliliği?
Evet, aslında şimdi emeklilik deyince uzun bir sürecin sonunda ulaşılmış bir hedef gibi algılanıyor bu. Fakat sosyal güvenlik sistemi açısından baktığımızda aslında emeklilik aylığı veya emeklilikle ilgili sağlanan bütün bu yardımların arkasında yatan bir risk var. O da yaşlılık. Yani aslında biz fizyolojik olarak bir yaşlılık riskinin sonrasında ortaya çıkan çalışamama durumunu telafi etmeye çalışıyoruz. Emeklilikle ilgili kastettiğimiz aslında bu. Fakat burada özellikle Türkiye'de son dönemde en ön plana çıkan nokta emekli aylığı meselesi. Fakat şunu ifade etmek lazım ki emekli aylığı aslında tek başına bu yaşlılık riskinin telafisinde bir enstrüman değil. Çünkü az önce siz de çok güzel ifade ettiniz. Uzunca süre çalışan, emeğini sarf eden ve bunun sonrasında artık çalışamama durumuna gelmiş kişilerin çalışma hayatından ayrılması psikolojik bazı riskler de ortaya çıkartıyor. Doğru. Yani gelirden yoksun kalmak nedeniyle emekli aylığı, evet, çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Fakat bunun dışında bir de emekliliğin psikolojisi, emeklilikte yapılacaklar ve kişilerin hayata tutunmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü ortalama yaşam süresi uzadıkça emeklilikte geçirilen süre de artmaya başlar. Eskiden emeklilik sonrası geçirilen süre bu kadar uzun değildi. Ve böyle olunca da aslında yeni bazı risklerin ortaya çıkması söz konusu oldu. Mesela sosyal güvenlik destek primiyle çalışanlar bunlardan bir tanesi. Yani kişiler emekli oluyor ve fakat çalışmaya devam etmek durumunda kalıyorlar. Bunun hem ekonomik gereksinimleri var, hem de az önce söylediğimiz hayattan kopmama meselesi var. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda genel olarak sosyal güvenlik sistemlerinde biz yaşlılık riskini telafi etmek için emekli aylığı önde olmak üzere bazı başka sosyal hizmet ve yardımlarla emeklilik durumunun ortaya çıkardığı riskleri telafi etmeye çalışıyoruz.
Okan Hocam, Türkiye'de emeklilik yaşa mı bağlıdır yoksa hizmet süresiyle mi bağlantılıdır son geldiğimiz kertede?
Yasemin Hanım şöyle.
Hani EYT falan geçtim.
Şöyle, emeklilikte temelde 3 şart vardır. Bunlardan bir tanesi prim ödeme gün sayısı.
Tamam.
İkincisi sigortalılık süresi. Üçüncüsü de yaş.
Tamam.
Fakat bu 3 şart temel olarak ilk kez sigortalı olduğunuz tarihe göre farklılaşır.
Tamam.
Niye böyle söylüyorum? Şimdi kişilerin ilk kez sigortalı oldukları tarih emeklilik için gerekli koşulların belirlenmesinde çok önemlidir. Bu yüzden hatırlarsınız, annelerimiz babalarımız hep şu şeyde bulunurdu. Bir an önce sigortalı çalışmaya başlayın.
Sigortası başlasın da.
Evet, bu çok önemli. Çünkü sosyal güvenlik sisteminde ilk kez sigortalı olduğunuz tarih her şeyi belirliyor. Fakat İlk kez sigortalı olduğunuz tarihin değiştirdiği bir şey daha var. O da tabi olduğunuz kanun. Sosyal güvenlik sisteminde biliyorsunuz 3 kez ciddi anlamda değişiklik gerçekleşti. Bunlardan en son gerçekleşen 2008 yılında hem sosyal güvenlik kurumlarının birleşmesiydi hem de norm birliğiydi. Dolayısıyla bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar için 2 şart yeterli oluyor. Prim ödeme gün sayısı ve yaş. Tamam. Dolayısıyla 2035 sonrasında kadın ve erkekte 65'te eşitlenen yaş şartı ve prim ödeme gün sayısı şart söz konusu. Bu da 7200. 2035 sonrasında bu şartları sağlayacak kişiler için konuşuyorum. Geçiş sürecinin sonrasında. Dolayısıyla Türkiye'de aslında şöyle bir tabloya doğru gidiyoruz. 65 yaşında ve 7200, yani 20 yıl çalışmış olmak emeklilik için yeterli koşul haline gelmiş durumda 2035 ve sonrasında. Fakat daha öncesine geldiğimizde, özellikle son bu sizin de bahsettiğiniz EYT olarak bilinen kamuoyunda düzenleme sonrası bazı yaş şartlarının bazı tarihlerden önce sigortalı olmuş kişiler için farklılaşması söz konusu oldu. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. İlk kez 8-9-1999 ve öncesinde sigortalı olmuş kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve İlk kez sigortalı oldukları tarihe göre değişen prim ödeme gün koşulları, ki en fazlası 5975'tir. Tamamladıkları takdirde emekli olma hakkına kazanıyorlar. Hı hı. Bu tarihten sonra yani 9-9-1999 ve 1 Ekim 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlar için değişen koşullar var. 58 ve 60 yaş kadın, hı hı, ve erkeklerde, hı hı, prim ödeme gün sayısı kademeli olarak 7000'e kadar çıkıyor. Hı hı. Sonrasında bahsettiğim gibi 2008 sonrasında sigortalı olup az önce saydığım 7200 ve, hı hı, yaş şartını da 2035'ten sonra sağlayacaklar için 65 yaşta emeklilik, hı hı, konusunu kapatıyoruz.
Tamam, o zaman anlattıklarınızdan rahatlıkla şunu çıkarabiliyorum. Kadın ve erkeklerin aslında emeklilikteki şartları, koşulları birbirinden ayrı değil mi Okan Hocam?
Ayrı. Bunun aslında iki temel nedeni var. Hı-hı. Biliyorsunuz Türkiye iş gücü piyasasında kadınların iş gücüne katılma oranı erkeklere göre düşük. Bunun, evet, da akademik yayınlar iki tane çok somut nedeninin olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi evlilik ve hane içi sorumluluklar. İkincisi doğum. Evet. Çünkü evlilik bir nebze kadınları iş gücü piyasasından uzaklaştırıyor. Hı-hı. Doğum tamamen alıkoyuyor. Hı-hı. Dolayısıyla biz kadınların tamamlaması gereken prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresinde bu unsuru göz önüne alarak, hı-hı, doğum borçlanması gibi bir yönteme gidiyoruz. Hı-hı. Sosyal güvenlik sisteminde prim ödeme, hı-hı, gün sayısının tamamlanması anlamında. Diğer taraftan da bazı sosyal politikalarla kadınların hem evlilik sonrası iş gücü, hı-hı, piyasasından çekilme riskini azaltmaya hem de doğum sonrası bir an önce tekrar iş gücü piyasasına dönmelerine ve bakım sorumluluğun hane içerisinde paylaştırılmasına yönelik tedbirler ve uygulamalar geliştirmeye çalışıyoruz, hı hı, ki bu farklılığı ortadan kaldıralım. Ama siz de az önce söylediklerimden çıkarttınız. İleride buna eşitliyoruz 65'te. Hı. Dolayısıyla bu farklılık yaş anlamında ortadan kalkacak. Bu öngörü de zaten bütün dünyada gelişen bir trendin sonucu. Hı. Çünkü bu bakım sorumluluğunu paylaştıkça hane içerisinde doğumu, evet, kadınların üstünden alıp paylaştıramıyoruz. Ama, hı, hane içi bakımı paylaştırdığımız noktada, hı, kadınların da yaş anlamında fizyolojik olarak herhangi bir farklılığı olmadan 65'te emekli olmak gibi bir hukuki çerçevemiz var. Hı. Bu sürdürülebilir olacak mı? Onu göreceğiz.
Evet. Peki işte örneğin doğum borçlanması dediniz. Hani onu göreceğiz. Bazı şeyler hep açık uçlu. Yani net değil. Yani yıllardır bu böyledir, böyle kalacaktır diye bir şey yok bizim ülkemizde. Peki doğum borçlanması ile ilgili konular yıllardır hep sabittir ve bundan sonra böyle devam edecek midir örneğin?
Şimdi aslında doğum borçlanması özelinde bahsettiğiniz, hı-hı, noktayı cevaplarken bütün sosyal güvenlik sistemi genelinde de konuşmak, hı-hı, mümkün. Niye derseniz siz de az önce vurguladınız. Hı-hı. Benim bu an söylediğim şeyler hukuki çerçevenin yansımaları.
Evet.
Fakat bunlar değişebilir mi? Değişebilir. Tabii ki değişebilir. Tabii. Çünkü bu sosyal güvenlik sisteminin projeksiyonu zaten nesiller arası, hı-hı, dayanışmaya dayanır. Hı-hı. Yani, hı-hı, bizden önce çalışanlar, prim ödeyenler, hı-hı, bizim emekli maaşlarımızla finanse ediliyorken, hı-hı, biz de bizden sonraki nesilleri finanse ediyoruz. Dolayısıyla, hı-hı, bu anlamda burada bir değişiklik olursa, hangi değişikliklerden bahsediyorum? Nüfus projeksiyonlarında bir değişiklik, hı-hı, ortalama yaşam süresinde bir değişiklik ki bütün dünyada son 50 yıldır yaşanan bir değişim. Tabii ki bu şartlarda değişebilir. Ama doğum borçlanması özeline geri döndüğümüzde, hı-hı, kadınların sigortalı olduktan sonraki doğumlarını borçlanmaları mümkün.
Tamam.
Ve her doğumda 2 yıllık sürenin borçlanması, hı, mümkün. Hı. 2014 yılında SGK 2 olan doğum borçlanması hakkını 3'e çıkardı.
Bu borçlanmadan kastımız bizim 2 yıl işe gitmeme diye.
Şöyle özetleyebiliriz. Doğum nedeniyle iş gücü piyasasından uzaklaşma riskini, hı hı, karşılık, hı hı, doğum borçlanmasından,
evet,
bahsetmiştik. Kadın sigortalı doğum nedeniyle, hı hı, sigorta primleri ödenmemiş, ödenmeden, olan sürelerin, hı hı, 2 yıla kadar olanını, yani, tamam, 720 gününe kadar olanını kendi seçtiği prime esas kazanç üzerinden, hı-hı, yani en düşük asgari ücret, hı-hı, en yüksek asgari ücretin 7,5 katı olmak üzere, hı-hı, borçlanabilir. Hı-hı. Borçlanma demek gün kazanmak demek.
Tamam.
Yani çalışmadığı, doğum nedeniyle çalışamadığı, hı-hı, süreleri, hı-hı, hizmet dökümüne eklemek, prim ödeme gün sayısına eklemek demektir. Hı-hı. Bu anlamda da kadınların az önce bahsettiğimiz prim gününü dolduramama. Yani sigortalık süresi, hı-hı, başlar. Siz çalışmasanız da işlemeye devam eder.
Evet.
Ama prim ödeme gün sayısı öyle değildir. Hı-hı. Çalışırsanız prim ödeme gün sayınız artar.
Evet.
Çalışamazsanız artmaz. Hı-hı. İşte prim ödeme gün sayısını arttıran kadınlarda doğum borçlanması, hı-hı, erkeklerde askerlik borçlanmasıdır.
Hı-hı.
Ama burada en önemli şart ve aslında sizin de ifade ettiğiniz kadınlara beklenti doğuran nokta, sigortalı olduktan ancak sonraki doğumlar borçlanıyor.
Hı hı.
Yani kişi önce doğum yaptı, sonra çalışmaya başladı. Orada çalışmadığı süreleri borçlanamıyor.
Hı hı.
Ama sigortalı olduktan sonraki doğumlarını borçlanabiliyor. Bu da kadınlar için emekliliğe giden yolda önemli bir alternatif.
Peki diyelim ki ben henüz 65 yaşında değilim. Yaş kriteri benim için uygun değil. Ve 7200 gün çalışmayı da tamamlamış değilim. Ben emekli olmak istiyorum. O zaman biz buna erken emeklilik mi diyoruz?
Yok, şöyle.
O nedir? Erken emeklilik nedir'e geliyor.
Şöyle zaten ifade edelim. Kamuoyunda yaştan emeklilik olarak bilinen, sosyal güvenlik sistemindeki karşılığı kısmi emeklilik olan bir düzenleme var. Bu da şu anlama geliyor. Kısmi. Az önce bahsettik. 65 yaşına, en nihai anlamda konuşuyorum. Tamam. 65 yaşına ve 7200 prim gününe tabisiniz. Fakat bazı sorunlar nedeniyle çalışamamışsınız. Prim ödeme gün sayınızı arttıramamışsınız. Ve herhangi bir borçlanmaya tabi süreniz de yok. Yani doğum borçlanması yapamıyorsunuz, askerlik borçlanması yok, yurt dışında çalışmanız yok. Herhangi bir şekilde prim ödeme gün sayısını arttıramıyorsunuz. İşte bu durumda bizim kısmi emeklilik, kamuoyunda yaştan emeklilik olarak bilinen uygulama devreye giriyor. Bu da şu demek, yaşın biraz daha öteye gidilmesi. Yani 60 olan yaşın 62 olması. Fakat prim ödeme gün sayısının 7200 yerine 5400 veya 3600'de yeterli bulunmasıyla emekli olunması. Şimdi bu şu anlama geliyor.
Bu kısmi emeklilik.
Bu kısmi emeklilik, tamam, yaştan emeklilik olarak biliniyor kamuoyunda. Tamam. Bunun anlamı şu. Ben evet belirli bir yaşa geldim. Fakat prim ödeme gün sayımı dolduramadım ve doldurma imkanım da yok. Fakat sosyal güvenlik sistemine de uzunca süreler prim ödemişim. Peki. Ve sigortalı çalışmışım. Bu durumda sistemin tamamen dışına çıkartmak yerine yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Ve emekli aylığı bağlanıyor bu durumdaki kişilere.
Peki.
Dolayısıyla onlar da ödedikleri primlerin karşılığını almış.
O toplu parayı alıyor mu toplu parayı?
Emekli ikramiyesi başka bir şey.
O ayrı bir şey.
Emekli aylığı başka, başka
bir şey. Başka
emekli ikramiyesinin muhatabı kişinin çalıştığı kurum.
Tamam.
Eğer 4 A'lıysa, yani eski adıyla SSK'lıysa en son çalıştığı iş yeri. Emekli aylığının muhatabı SGK. SGK emekli aylığını her halükarda, yani şartlar sağlanmışsa yaştan veya kısmi olarak bağlar.
Tamam.
Emekli ikramiyesinin hak edilmesi ayrı bir konu.
Anladım. O iş yeriyle bağlantılı bir konu.
İş yeriyle zaten ilgili, eğer ikramiye diyorsak devlet memurlarındaki karşılığı kastediyoruz demektir. O da kişinin ne kadar süre o kurumda çalıştığı, derecesi ve kıdemine bağlı olarak değişir.
Peki o zaman bu kısmi emeklilik eşittir erken emeklilik diyebilir miyim?
Erken emeklilik olarak değil, ifade etmemek gerekir. Çünkü erken emeklilik aslında bazı başka şartlara tabi. Mesela bu erken emekliliğe konu olan bazı meslek grupları var. Gazeteciler bunlardan bir tanesi. Yer altında çalışanlar bunlardan bir tanesi. Polisler, askerler bunlardan bir tanesi. Onların yıpranma olarak
yıpranma
bilinen
payı var.
Yıpranma payı var ve o yıpranma payları kendilerinin prim ödeme gün sayılarının artmasına neden oluyor. Değişen meslek gruplarında farklı sürelerle olmak kaydıyla.
Tamam.
Çok özetle şöyle özetlenebilir. Sizin benim bir yıllık çalışmamız 360 gün ediyor.
Evet.
Fakat gazetecilerinki 420 veya 540 edebiliyor. Yani bir yıllık çalışma karşılığında normalde 360 gün elde edilirken bu süre daha yukarı çıkabiliyor. Böylelikle bu kişiler daha kısa sürede prim ödeme gün sayılarını doldurup bir miktarda şu anki hali hazırdaki mevzuatta böyle olmamakla birlikte 2008 öncesinde yaştan da geri çekilme söz konusu oluyordu. Dolayısıyla hem daha hızlı hem de daha erken emekli olabiliyorlar.
Anlıyorum. Peki bir taraftan bir başka terim var aklımda. O da kademeli emeklilik.
Şimdi bu çok son dönemde zikredilen bir konu. Biraz geri planına bakmak ve oradan almak gerekiyor kademeli emekliliği anlatabilmek için. Biz 1999 yılında sosyal güvenlik sisteminde çok önemli bir değişikliğe gittik. Bu değişiklikte daha önce mutlak bir yaş şartı olmadan emekli olabilen kişilere bir yaş şartı getirildi.
Tamam.
Ve bu kademeli olarak getirildi. Ve bu kademede 8-9-1999'da sonlandırıldı. Yani bu tarihten sonra sigortalı olanlar kadınsa 58, erkekse 60 yaşında emekli oldular. Bundan öncekilere kademeli olarak geçirilen yaş şartı, tabi tutuldukları yaş şartı 8-9-1999'dan sonrakiler için doğrudan 58 ve 60'a çıktı. EYT sonrası İlk kez 8-9-1999 öncesi sigortalı olanlardan yaş şartı kaldırılınca geriye şöyle bir durum kaldı. İlk kez sigortalı olduğu tarihte 18 yaşında olan bir kadın 20 yıl sigortalılık süresini tamamladığında 38 yaşında emekli olabildi. Aynı şekilde erkeklerde 43 yaş 25 yıl sigortalılık süresinde. Şimdi bu düzenlemenin hayata geçmesi sonrası ilk kez 9-9-1999 ve sonrasında sigortalı olmuş kişiler şöyle bir durumla karşılaştılar. Bir gün önce sigortalı olan kişi 18 yaşında sigortalı olmak kaydıyla 38 yaşında emekli oluyor kadınsa. Bir gün sonra sigortalı olan kişi 58 yaşını bekliyor. Dolayısıyla burada yaklaşık 25 yıllık bir fark ortaya çıktı. Bu farkın adil olmadığı. Dolayısıyla 9-9-1999 ile 1 Ekim 2008 arasında bir kademenin getirilmesi gerektiği çokça dillendiriliyor. Hatta aynı EYT'de gördüğümüz gibi bu kişilerin sosyal platformlarda örgütlendiği, mitingler yaptığına şahit oluyoruz. Bu talep ciddi bir şekilde zikrediliyor. Karşılık bulup bulamayacağı az önce söylediğimiz bazı değişkenlere bağlı. Bunlardan bir tanesi sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği. Çünkü EYT sonrası Mart 2023'ten bu yana yaklaşık 2,5 milyon yeni emeklimiz var. Ve bundan önemli bir bölümü 4A'lı, yani eski adıyla SSK'lı. Çünkü devlet memurları EYT'den yararlanabilse bile emekli olmayı tercih etmediler. Az önce söylediğimiz nedenlerle. Yani hayata bir şekilde bağlı kalmak ve işlerini kaybetmemek adına. Fakat SSK'lılarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla onlar emekli olabilirler. Fakat bu artış emekli aylıklarının baskılanmasıyla ancak sosyal güvenlik sisteminde dengeyi koruyabildi. Dolayısıyla böyle bir risk varken bu talep karşılık bulur mu? Bunu zaman gösterecek.
Evet. Aslında her şey karşılık bulabileceği bir zamana giriyoruz seçimlere yaklaşırken. O yüzden umuttur. Hiç belli olmaz ne zaman ne olacağı ama.
Bu çok doğru.
Büyük bir iş ama değil mi?
Bütün dünyada bu böyle işliyor. Yani evet. Sosyal güvenlik sistemindeki taleplerin karşılık bulduğu dönemler genellikle seçim harfeleri. Aynı şekilde kamu işçilerinin toplu sözleşmelerinin tek ve çiftli yıllarda. Eskiden hani seçim dönemine göre tek yıllarda daha yüksek artış olurdu. Çünkü tek yıllar seçim döneminin öncesine denk gelirdi. Bu bütün dünyada böyle. Fakat burada bizim cevap vermemiz gereken soru şu aslında. Nesiller arası bir dayanışmadan bahsettik sosyal güvenlik sisteminde. Ve bizim de içerisinde bulunduğumuz akademik gruplar şöyle çalışmalar yaptılar. Ve ne yazık ki elde ettiğimiz sonuçlar toplumsal olarak bazı kesimlerin EYT'ye karşı oldu. Kim bunlar? Gençler. Çünkü gençler şunun farkındalar. EYT nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde ben daha uzun süre kalmak zorunda kaldım diyor gençler. Ama tabii ki bu tamamen karşı konulamayacak bir gelişme mi? Hayır değil. Sosyal güvenlik sistemine devlet katkısını artırabilirseniz, yani bütçeden transferi arttırırsanız bu durumda böyle bir gereklilik ortaya çıkmaz. Bu sağlandığı sürece böyle taleplerin karşılık bulmasında herhangi bir sakınca yok. Fakat sistem kendi akışına bırakılırsa ne yazık ki az önce bahsettiğimiz emekli aylıklarının baskılanması, bayram ikramiyelerinin artmaması gibi bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Yani biz daha az emeklinin daha müreffeh olmasını mı yoksa çok sayıda kişinin emekli olmasını mı istiyoruz? Sisteme katkı yapmadığımız sürece karar vereceğimiz nokta bu.
Evet, evet. Şimdi tamamlayıcı emeklilik diye de bir kelime var. Bu hani tamamen kademeliden, erken emeklilikten tamamen bağımsız bir başka terim galiba, tamamlayıcı.
Kesinlikle öyle. Çünkü az önce bahsettiğimiz bütün yasal çerçeve kamusal, devletin işlettiği sosyal güvenlik sistemine ilişkindi. Bireysel emeklilik dediğimiz nokta ise tamamen özel sektörün yürüttüğü, evet gelirleri destekleyici bir mekanizma olmakla birlikte kişilerin imzaladığı sözleşmeye dayanan ve isteğe bağlı bir mekanizma.
Şimdi siz, ben tamamlayıcı emeklilik dedim. Siz bireysel emeklilik dediniz. Bunlar kol kola mıdır?
Evet, bireysel emeklilik tamamlayıcı emeklilik sisteminin bir mekanizmasıdır.
Tamam.
Yani hali hazırda devletin uyguladığı sistemi tamamlayıcı bazı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi de bireysel emeklilik.
Tamam.
Bunların yanına şunları ekleyebilirsiniz. İşte bireysel sağlık sigortalarını, tamamlayıcı sağlık sigortalarını ekleyebilirsiniz. Bireysel emeklilik bu anlamda isteğe bağlıdır. Ve sizin hali hazırda çalışırken biriktirmenizi, tasarrufunuzu özendirerek ileride çalışamadığınız dönemlerde devletin bağladığı emekli aylığına ek bir gelir elde etmenizdir. Ve bu anlamda son 5 yılda özellikle Türkiye'nin finansal sisteminde en yüksek getiri getiren enstrüman bireysel emeklilik.
Peki Okan Hocam, burada devreye devlet girmiyor. Burada artık özel sektör mü var? Yani bankacılık sistemine mi başvuruyoruz burada?
Bankacılık sistemine değil, bireysel emeklilik sistemine. Yani aslında sigortacılık sistemine başvuruyoruz. Devlet şöyle var. Tasarrufu özendirmek noktasında
evet,
devlet katkısı var.
Doğru.
Ve bu biliyorsunuz %30'a arttırıldı. Bu çok önemli. Neden? Çünkü bireysel olarak şunu hep duymuşsunuzdur çevrenizden. Ben zaten kendim tasarruf yaparım, zorunlu bir şeye ihtiyacım yok. Bu argümanın doğru olmadığını ne yazık ki çok kısa çevrenize baktığınızda görebiliyorsunuz. Tasarruf eğilimi ne yazık ki biraz zorlanmayı, biraz teşvik edilmeyi gerektiren bir sistem.
Devlet de bu teşviği yapıyor.
Devlet de bu teşviği yapıyor. Böyle olunca da hem devlet katkısı alıyorsunuz hem katkı miktarınızı uzun süre sistemde tutuyorsunuz ve tamamlayıcı bir emekli olduğunuzda destek unsuru olabiliyor. Bunun şartları zaten aslında daha kolay. 60 yaş ve ödenmiş 120 ay. Dolayısıyla bu şartları sağlayanlar devlet katkısının da tamamını alarak sistemden ayrılabiliyorlar. Burada önemli olan nokta şu: tasarruf eğiliminizi sürekli bir şekilde tutmak ve sistemden çıkmamak. Sistemden çıkarsanız çünkü devlet katkısının çıktığınız dönemde bağlı olarak değişen oranda azalmış miktarını alıyorsunuz. Hı. Ama sistemin sonuna kadar kalırsanız, yani ödenmiş 120 ay ve 60 yaşına kadar bu sistemin içerisinde kalırsanız devlet katkısının tamamını alıyorsunuz. Hı. Bu da size ciddi anlamda bir birikim getiriyor. Hı. Ve söylediğim gibi son 5 yılda özellikle bu çalkantılı ekonomik sistemde bireysel emeklilik fonları ciddi anlamda değerlendiler. Hı. Ve piyasada, ya yani ben buraya ödemeseydim de dolar alsaydım daha iyi olacaktı noktasını yanlışlayan bir tablo önümüzde. Hı. Bu anlamda da önemli bireysel emeklilik sistemi. Ama tekrar vurgulayalım, bu zaten kamuoyunun yürüttüğü sisteme ek olarak getirilen bir şeydir. Hı. Ve tabii ki gelir düzeyi yüksek hanelerin daha çok tercih ettiği bir şeydir. Yani asgari ücretle geçinen ve zaten günlük ihtiyaçlarını zor karşılayabilen kişilerin tasarruf yapması çok da kolay değil.
O zaman ben son bir yıldır galiba kredi kartımı değiştirdim. Dolayısıyla kızlarım için yaptığım emeklilik orada, bireysel emeklilik oradan çekilemiyor. Devamlı uyarı geliyor. Ben tam ilgilenirim falan diyorum ama ilgilenmem gerekiyor. Bir tekrar an, aktif olmalıyım.
Bir an önce ilgilenin. Sistemin şöyle bir avantajı var. Onu söyleyelim. Sürekli bir şekilde prim ödemenize gerek yok 60 yaşına kadar. Bazı dönemlerde durdurmayı talep edebilirsiniz.
Durmuş.
Durduktan sonra
haberim oldu ki durmuş.
Durduktan sonraki kaybınız devlet katkısı. Fakat ne zaman tekrar sisteme prim ödemeye devam edersiniz, kaldığınız yerden birikimleriniz işlemeye devam eder. Dolayısıyla dursanız bile, sizin durumunuzda olduğu gibi bu her zaman istemeyerek olabilir, isteyerek olabilir.
İsteyerek de yapılabilir. Durumunuz müsait değildir, başka bir taksite girmişsinizdir.
İşsiz kalabilirsiniz. Yani bireysel emeklilik çünkü sürekli bir şekilde çalışacağınız
garantisi sanmıyor. Peki orada o para yine işlemeye devam ediyor mu?
İşlemeye devam ediyor. Sistem içerisinde. Sistem içerisindeki paranız işlemeye devam ediyor. Ayrılmadığınız sürece. Ayrılırsanız tamamen ilişkiniz kesiliyor. Hatta bireysel emeklilik sisteminde, sigortacılık sisteminde kloz olarak ifade eden ve işsizliği de finanse eden bazı yapılar söz konusu. Ne demek? İşte işsiz kalabilirsiniz ama sizin adınıza işte 6 ay, 8 ay, 10 ay bu primlerin ödenmesine devam ediyor.
O da bizim bir şekilde artık yine borçlanmamız anlamına gelecek anladığım kadarıyla. Peki, çok teşekkür ederiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Okan Güray Bülbül'le birlikteydik. Evet, emeklilikten yol aldık ama biraz da sevdalardan yol alalım istiyoruz. Grup Gündoğarken'e kulak verelim mi?
İçimde kaybolan bir ışık yandı. Koşmak gelir aklıma, bu deli istek durmaz. Şimdi bana aşk için üzülmek yakışmaz. Yol aldım sevdalardan kendimi bulmak için. Şarkılar, türküler söyleyip yanmak için. Yol aldım sevdalardan kendimi bulmak için. Şarkılar, türküler söyleyip yanmak için. Ses var içimde. Yol aldım sevdalardan kendimi bulmak için. Şarkılar, türküler söyleyip yanmak için. Yol aldım sevdalardan kendimi bulmak için. Şarkılar, türküler söyleyip yanmak için. Yol aldım sevdalardan kendimi bulmak için. Şarkılar, türküler söyleyip yanmak için. Yol aldım sevdalardan kendimi bulmak için. Şarkılar, türküler.
sesler, renkler, düşler. Geldik Sesler, Renkler, Düşler kafesine. Bugün kapıyı Atilla Şenkon açıyor. Bize hoş geldiniz.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun Atilla Bey. Bir taraftan da Gamze Güller yanı başımızda. Merhaba. Bir yazar. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz.
Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Evet, bugünkü hoş sohbeti Atilla Şenkon'a şöyle bir teslim edeyim istiyorum ben. Bakalım neler neler çıkacak sohbetten.
Evet, çünkü şimdi hakikaten mürekkep kokusu üstünde taptaze bir kitapla buradayız bugün. Gamze'nin henüz elinde yok kitap.
Aa, evet.
Bu nasıl oluyor demesin bizi dinleyenler. Bazen öyle oluyor. Yazar kendi kitabına ulaşmadan. Yani Gamze benim için çok özel bir dost elbette. Yani hem mimar olarak meslektaşım hem yazar
harika.
Olarak
evet.
Kalemini çok sevdiğim, her yazdığını ilgiyle ve öncelikle takip ettiğim yazar dostlarımdan biri. Onun için bir ayrıcalıkla kitap bana ulaştı bir şekilde. Zürafa'nın bildiği.
Evet.
Gamze Güller'in yeni öykü kitabı, üstelik de Everest yayınlarına hoş geldin sevgili Gamze.
Teşekkür
diyerek
ediyorum.
Başlayalım. Hem zürafa ile birlikte hem de öbür kitaplarınla birlikte.
Evet.
Şimdi öykücü tabii yanın daha ağır basıyor aslında. Çünkü yayınlanmış 5 kitabın var ve 4 tanesi öykü kitabı. Üstelik de çok saygın bir öykü ödülünün de sahibisin.
Evet.
Bir tane romanın var. Sen kısa roman diye tanımlamayı seviyorsun onu. Ben şimdi girişi bu romandan yapacağım. Şaşırtacağım seni biraz. Çünkü güzel bir ithaf var. Bana öyküler anlatmayı öğreten anneannem için diyorsun.
Evet.
Anneannem benim için de çok kıymetli. Senin için de kıymetli olduğunu biliyorum. Ama burada asıl önemli olan şey öyküler anlatmayı öğretmesi.
Evet.
Biraz hani başa dönerek başlanır ya adetten, onu diyelim. Sana öyküler anlatmayı anneannen öğretti. Sonra nasıl gelişti bu iş? Sen nasıl öykü yazarı oldun?
Aslında öyküler anlatmayı hep seviyordum. Çocukluktan kalma bir alışkanlıkla seviyordum sanırım. Ve okuma yazmayı öğrendikten sonra da kendi öykülerimi yazıp anlatabileceğimi fark ettim. Okuduklarım bana yetmiyordu. Hani bazen olur ya, hala oluyor bize, okuruz okuruz ve bizi bir türlü kesmez olur. Hele bizim çocukluğumuzda kitap daha az, çok pahalı, edinebileceğimiz kitap sayısı sınırlı, işte kütüphanelerden faydalanıyoruz vesaire, ama bana yetmiyordu hiçbiri. Ve ben ilkokul öğretmenimin aslında teşvikiyle bunları kendim de yazabileceğimi, kendim de kitaplar yaratabileceğimi fark ettim. Ve o günden beri de yazmayı bırakmadım. Ama gerçekten bu işin nüvesi anneannemdeydi. Öyle masallar anlatırdı ki ben başta o masalların hepsini bildiğini zannediyordum. Sonra uydurduğunu fark ettim. Yani demek ki bu yapılabiliyormuş diye ben de o şimşeği çaktıran herhalde o oldu.
Aslında yazmak biraz da uydurmak.
Biraz.
Hatta her yazar için dürüst yalancı diyebiliriz.
Evet.
Ne kadar inandırıcı ve dürüst yalancılar olabilirsek o kadar başarılıyız gibi
kesinlikle
geliyor bana. Şimdi yeni kitaptan gireceğiz. Tabii öncelikle Türkçen çok duru, çok akıcı, çok temiz bir Türkçen var.
Çok
bugün de Dünya
ederim.
Ana Dil Günü.
Evet,
ana
evet,
dili günümüz kutlu olsun. Kitap aracılığıyla ana dilimizi de kutlamış olalım. Ve girelim Zürafa'nın bildiğine istersen.
Tamam.
Çünkü bu kez farklı öykülerle karşılaşacak
evet
okurların. Aslında sen her
evet
kitapta bunu deniyorsun.
Deniyorum.
Bir önceki kitabın söz gelimi Durmuş Saatler Dükkanı biraz tekinsiz öykülerden, kara öykülerden oluşuyordu.
Evet.
Bu kitap içinde biraz hayvan öyküleri diyebiliriz.
Evet.
Kimi öykülerde aslında insan giriyor devreye ama hayvan öyküleri diyebiliriz.
Evet.
Seni bu temaya iten şey neydi? Önce bir onu yanıtla.
Aslında zürafayı seçmeme neden olanla başlayayım. Bir gece bir rüya gördüm. İlginç rüyalar görürüm ben ve bazen not alırım bunları. Çok da beni böyle hayallere sürükleyen rüyalarım olur. Bu da onlardan biriydi. Böyle tamamen bana yabancı, son derece esrarengiz ve mistik bir ülkede kardeşimle birlikte dolaşıyoruz ve böyle bir demir parmaklığın arkasında zürafalar var. Önce o zürafalar başlarını eğip bize yaklaştıklarında çok korkuyorum ben. İşte kardeşim diyor ki bana, korkma, ne yapacak zürafa sana? Ondan sonra o eğilen o çok büyük başı okşamaya başlıyorum. Ve sanki zürafanın bildikleriyle benim bildiklerim eşleşiyor. Yani birbirimizi anlıyoruz, birbirimizi hissediyoruz. Ve bu beni çok etkiledi bu rüya. Ve o zürafalı bir öyküyü yazmak üzere masaya oturdum. Bunu tamamladıktan sonra bu sefer şunu fark ettim. Yani bir hayvan bilgisiyle insan bilgisi arasında aslında çok fark yok. Onlar içgüdüleriyle bir takım şeyleri biliyorlar. Evet, biz de içgüdüyle öğreniyoruz ama öte taraftan deneyimleyerek de öğreniyoruz. Fakat biz hayvanlardan farklı ne yapıyoruz? Yani bir hayvan bilgisine sahip olmak yeterli mi insan olmak için? İnsan olmak yapabilmektedir benim gözümde. Oysa o kadar çok şey oluyor bitiyor ki dünyada, biz hepsine belki işte gene üç maymunu oynayarak gözümüzü kulağımızı ağzımızı kapatmak zorunda kalıyoruz ve geride kalıyoruz. O zaman bizim bunu bilip de hiçbir şey yapamayan hayvanlardan ne farkımız kalıyor? Biraz bu itkiyle aslında yazmaya başladım. Daha sonra daha önce yazdığım bazı öyküler vardı. Gene hayvanlar vardı o öykülerde de. Onları tekrar elden geçirdim ve bu kitap için bir araya toplamak istedim.
Evet, kuşlar var.
Kuşlar var.
Köpekler var.
Evet, evet.
Çünkü bundan sonraki soru karadan gelecek. Köpek öyküsünden
evet,
gelecek.
Evet.
Gece geç saatte yazmayı seven, ki çoğu yazardır böyle ne yazık ki, hepimizin başka işi uğraşı evet. olduğu için değil mi?
Evet.
Gecenin böyle sakin zamanlarında bize kalan saatlerinde yazabiliyoruz. Dışarıdan gelen bir köpek sesiyle çok rahatsız oluyor.
Evet.
Sessizliği bozuyor, ilhamını kaçırıyor. Köpekten kurtulabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çare olarak bulduğu şeylerden biri de kulaklık takıyor. Bakmak.
Evet.
Zannediyor ki o sesleri dışarıda tutabilecek ve rahat rahat çalışacak. Ama sonra diyor ki yazmak için dünyanın sesine de ihtiyacımız yok mu? Hı-hı. Çünkü o sessizlikte de hiçbir şey üretemediğini görüyor.
Evet.
Bu noktada gerçekten aslında yazmak için dünyanın sesine ihtiyacımız var. Dünyanın bizi kışkırtmasına, bizi üzmesine, bizi
kesinlikle.
Yaralamasına belki ihtiyacımız var. Buna katılıyor musun?
Kesinlikle. Çünkü dünyada bir şeyler olup bitip de bizi dürtmese aslında yazacak bir şey de kalmaz. Yani dünyanın sesi dediğimiz bazen bizi çok rahatsız eden sesler de olabilir ama o dışarıda olan biten hayat. Biz kendimizi izole ettiğimiz takdirde o hayatın içinden bir şeyler anlatma becerimizi de yitiririz. Sonra dönüp sürekli kendimizi anlatmaya başlarız. Ama hayat öyle değil. Hayat bizim dışımızda akıp gidiyor. Ve bu öykülerde de aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Yani akan bir hayat var. Bizim bir yerinden onu tutup yakalamamız lazım.
Hızlı bir tren gibi hayat,
evet,
değil mi? Hızlı akıp gidiyor.
Yakalamak için de dinlemek lazım, görmek lazım, dokunmak lazım hayata. Biraz da bunlar vardı hep zihnimde.
Bu anlamda bana benziyor kafa yapın. Çünkü bazen der ki yazarlar, işte son romanı yazmak için kapandı ya da son öykü dosyası için kapandı. Ben bunu hiç anlamam.
Ben de anlamıyorum.
Tam tersi açılmak gerektiğini düşünüyorum.
Evet, evet.
Yani böyle pembe sırça bir kulede yaşayarak yazılmaz. Yani hayat seni kanatacak, acıtacak, üzecek.
Kesinlikle.
Biraz o yüzden yazmıyor muyuz? Yani kendimizle uzlaşamadığımız için, alıp veremediğimiz bir sorunumuz olmadığı için, bir derdimiz olduğu için yazmıyor muyuz?
Tabii, yani sürekli bir mutsuzluk, sürekli bir içeride kaynayan bir şey, kendi dışarı çıkmaya çalışan, belki işte dışarı çıkmaya çalışan vahşi bir hayvan var. İşte onu zapt edebilmek için de yazıyoruz. Onu ıslah edebilmek için de yazıyoruz. En azından ben öyle yazıyorum.
Yine karadan, kahramanın kafasının içi bacası durmadan tüten bir fabrika gibi. Fikir fabrikası diyor.
Hı hı.
Bu noktada da işte dönüp dolaşıp bu esin perisine geliyoruz.
Evet.
Senin fabrikan nasıl tütüyor? Bu fikirler nereden geliyor?
Şimdi bana geçen kitaptan beri en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bunlar aklına nereden geliyor meselesi. Tabii geçen kitapta daha da böyle egzantrik fikirler vardı biliyorsun. Daha da çok bu soruyla karşılaşıyordum. Ya bilmiyorum, benim sanırım zihnim biraz farklı çalışıyor. Yani normal olan biten şeylere normal tepkiler verirken öte taraftan ben içeride bir pencere daha açıp ya şöyle olsaydı ya ben şöyle söyleseydim deyip sanırım paralel evrenler yaratıyorum. Az önce de konuşmuştuk, ben abartmayı seviyorum. Yazarken de abartabildiğim yere kadar gidiyorum aslında. Yani burada ne olabilirdi, daha da ne gelirdi bunun arkasından diye. O yüzden çok sıradan olaylar bile hani başkalarına çok normal gelirken bana anormal gelmeye başlıyor. Ve o anormallikleri anlatmanın yollarını arıyorum sürekli.
Evet, ilk kitap içimdeki kalabalıktı.
Evet.
Oradaki öykülerden birinde de şöyle bir cümlen var. Öykümün teması ne kadar derinde olursa olsun, gerekirse tırnaklarımla kazıyarak bulacaktım onu.
Evet.
Şimdi fikir diyelim ki aklına düştü ve onu yazıyorsun. Yazma sürecin, o tırnaklarla kazıma süreci nasıl gelişiyor sende?
Bir yerden yazmaya başlıyorum. Başladığım yer en iyi bildiğim yer. Yani ne anlatmak istiyorsam, aslında beni ne tetiklemişse ben oradan başlıyorum yazmaya. Yazarken gerçek fikre ulaşıyorum. Yani başta çok hakim değilim, nereye varacağımdan çok emin değilim. O yazının içinde kendini doğurmasını bekliyorum ben fikrin. Ve o doğduktan sonra yazmak başka bir seviyeye geçiyor benim gözümde. Başka şeyler akmaya başlıyor. Bilinçaltından bir takım çağrışımlar gelmeye başlıyor. Ve o ilk taslağı o duygu silsilesi içinde kağıda aktarmak istiyorum. sonra dönüp çalışmaya başlıyorum. Yani o özünü bulduktan sonra. Ama o özünü bulma işi her zaman tabii çok böyle anlattığım kadar kolay, kolay olmuyor.
Değil mi? Ve zaman alıyor tahmin ediyorum.
Kesinlikle aylar aylar
çünkü,
sürüyor
evet,
bazen.
Çünkü üretimine baktığımız zaman şimdi 5 kitabın var. İlk evet. kitap İçimde Kalabalık 2008 tarihinde.
Evet.
İkinci kitap ödüllü kitabın 5. köşe 2012'de. 4 yıl ara var.
4 yıl.
Sonra en çok onu sevdim. 2015 görünüyor ama aslında 15... Eylül'de çıktığı için 2015'in onu da 2016'ya öteliyorum ben. Yine bir 4 yıl ara var. Sonra Durmuş Saatler Dükkanı'na bakıyoruz. 2020 yine 4 yıl ara var. Ve işte son kitap Zürafa'nın bildiği 2024 yine 4. Bu 4 yıl 4 yıl ara nedir?
Evet, yavaşım.
Sanki planlı programlı gibi.
Ya değil aslında.
Bilinçli
ama.
Yapılmış gibi.
Bilmiyorum, galiba yavaş üretiyorum, uzun çalışıyorum, içime sinsin istiyorum ve birbirine benzer fikirleri durmadan eliyorum. Yani yeni bir şey bulmam lazım, yeni bir dil bulmam lazım, kendimi ifade etmek için yeni bir yol bulmam lazım diye her seferinde kendimi zorluyorum. Bu da çok kolay olmuyor. Diğer türlü evet, benzeri fikirler hep aklımda var. Hani bir önceki kitabın çok benzeri bir tane daha çıkartabilirim kısa süre sonra. Ama neye yarar? Beni heyecanlandırmaz. Beni heyecanlandırmıyorsa okuru neden heyecanlandırsın? Ben heyecanlanmak istiyorum. En azından gücüm yettiğince yeni bir şeyler denemeye devam etmek istiyorum. Umarım bunda da başarmışımdır. Bilmiyorum ne düşündüğünü henüz kitap hakkında.
Şimdi 13 öykü var.
Evet.
Aslında çok sevdiklerim, yani çok çok sevdiklerim oldu. Çok farklı bulduklarım oldu. Bir kere ilk defa çok kısa öykülerine tanık oluyoruz bu
evet,
kitapta.
Evet.
Yani öykünün böyle belli bir tarifesi yok tabii. Yani 10 sayfa olur, 15 sayfa, 3 sayfa, 4 sayfa değil. Ama sen aslında kısa öyküler yazan yazarlardan evet. birisin baktığımız zaman. Fakat bu kitaptaki Beklerken ve Çeyiz artık neredeyse Ernest
kısa,
Hemingway'in hani altı sözcükle bir öykü yazılabilir miye kadar inecekmiş biraz daha zorlasan.
Evet.
2 sayfalık çok kısa öyküler. Ben ikisinden de çok etkili. Beklerken hüzünlü bir öykü. Büyük
evet.
bir ihtimalle babanın kaybı üstüne
evet,
yazılmış.
Babam için yazdığım
görünüyor.
Öykü.
Ve
evet.
şiire çok yakın duruyor.
Evet.
Öykünün zaten şiirin kız kardeşi olduğu söylenmişti biliyorsun. Buket
evet.
Uzuner tarafından. Öncelikle buna katılıyor musun? Yani öyküyle şiir ilişkisi senin için nasıl?
Şimdi aslında ben yazarken öyle bir kaygım yok. Evet, yakınlıkları var, çok uzak tarafları da var. Çünkü şiir daha çok imgeden besleniyor. Biz daha çok çağrışımlardan ve belki metaforlardan besleniyoruz yazarken. Ama ben şiir yazan biri değilim bu arada. Bir dönem yazmayı denedim ama bırakmam, herkes için daha hayırlı oldu diye düşünüyorum. Fakat geçen kitapta da olmuştu, bu kitapta da oldu. Bazı şeyler yazarken şiire yaklaşıyor. Yaklaşınca da kendimi kısıtlamak istemiyorum. Demek ki orada öyle bir duygulanım var. Demek ki daha derinde, daha karanlık bir şey var. Ve ona ulaşmanın yolu eğer daha şiirsel bir anlatımsa ben onun önünü kesmek istemiyorum. Çünkü
akışına
artık evet, bir de artık bu devirde hani türleri böyle katı kurallarla, sınırlarla oluşturmak da mümkün değil. Çok geçirgen. Her şeyin içinde bir başka şeyin parçalarını bulabiliyoruz. Öyle olduğu için ben de bu geçirgenlikten keyif almaya başladım. O yüzden sanırım bazı öykülerde öyle şiirsel durumlar var. Bir tanesinde daha var aslında. Bu Lubyanka'da inemeyen köpekte
evet,
de var.
Evet, yine yazılmış mektuplar bölümünde
evet,
özellikle
evet.
çok şiirsel bir
çok
dil
şiirsel
var.
Çok şiirsel metinler var.
Çeyiz
evet.
de bana çok çarpıcı geldi. Hmm. Yani özünü bir masaldan alan aslında.
Evet.
Böyle bir prenses
evet.
vardır, dinleyenler bilirler. İşte 7 kat yorgan serilir, yatması için yatak serilir ama altında bir bezelye tanesinden rahatsız olur. Burada böyle biraz o küçük gelinler, çocuk gelinleri
evet,
anlattığın
evet.
Kısa ama çok çarpıcı gerçekten. Öykülerden biriyle karşı karşıyayız. Bir başka öykün Evimin Yolu çok değişik. Yani hatta böyle sanki Durmuş Saatler Dükkanı'na yakın tekinsiz öykülerden
evet,
biri.
Evet.
Distopya var.
Bir distopya
ondan
var.
Ondan söz eder misin biraz? O fikir nasıl gelişti sende?
Aslında onu bir derleme için ben ilk yazmıştım. Bir evinin yolunu kaybetmek ya da evinin yolunu bulmakla ilgili bir tema vardı. Ben de böyle standart bir şey yazmak yerine aklımda hep uzun süredir süre gelen distopik bir fikir vardı. Onu anlatmak istedim. Bir gelecek tahayyülü var orada ama evet, karanlık bir gelecek var. Ve bunun kökeninde de eril dilin olduğunu düşündüğüm bir gelecek tahayyülü var.
Evet, pek çok şey değişmiş ama eril dil hala baskın.
Maalesef.
Yani sevgilisi üstünde kurduğu o
evet.
değil mi, hoyrat diyelim söylem
evet.
sürüyor.
Ve hani ben bu eril dilin ya da bu ataerkil yapının bir süre sonra gerçekten bazı şeyleri çok ciddi anlamda bozduğunu ve bozmaya da devam edeceğini düşünüyorum. Biraz onu eleştirmek için de bu öyküyü kullandım. Ama öte taraftan ben böyle biraz bilim kurgu, distopya, işte karanlık biliyorsun seviyorum. Bu tür denemelere belki devam da ederim. Bu bir başlangıç da olabilir. Bu toplamın içinde yer alsın istedim. Olmaya da bilirdi. Biraz aykırıdır o öykü diğerlerinden ama nedense buraya yakıştırdım.
Yakışmış. Hatta bir sonraki kitabın fragmanı gibi hissettim. Sen de şimdi söylüyorsun.
Belki de öyküler yeni bir gelecek. Şey deneyebilirim.
Gene mimar olarak çok farklı bir bakışın var. Yani yıllar yıllar sonra nasıl bir kent olacak? Artık odalara mesela kutu diyorlar. Bizim ev 3 kutu diyor. Kendime ait bir kutum var. Onun için şanslıyım falan diyor bir yandan. Ama öte yandan bakıyoruz hakikaten o eril dil aynen hiç değişmeden kalmış. İlle sevgilisini o kutuya bırakmak istiyor mesela sokakta. Yani yalnız gitmeyecek.
Evet.
Sonra ama kendi yolunu kaybediyor değil mi? Çok da ipucu vermeyelim. Açık etmeyelim. Ama mesela bu eril dilin tam tersine dönük araba diye bir öykün var. Ben en çok onu sevdim.
Öyle mi?
Evet. Finalini çok sevdim üstelik de. Bana çok değişik geldi.
Hep böyle... kadın tarafından bakmayalım değil mi?
Değil mi? Biraz ondan söz eder misin?
Ya şimdi böyle bir hikayeyi bana bu sefer diğer kardeşim anlatmıştı. Bir gün dedi ki abla dedi her gün işte gidiyorum otoparka ve bir adam var arabanın içinde oturuyor. Neden oturuyor anlamıyorum falan bana böyle bir şey anlatmıştı, hikaye anlatmıştı. Bu benim aklımda kalmıştı ve bunu yazmayı çok istemiştim. Hani birisi neden arabada oturur eve gitmek yerine.
Evet. Günün her saat üstelik yani sabah erken saatte arabasında oturuyor, gece geç saatte arabada oturuyor ve her duvara saat. Bakıyor sürekli. Ben önce okurken acaba dedim öldü mü yani olur ya.
Benim öykülerimde çok olduğu için normalde böyle düşünmem.
Dansı makabrede falan mesela. Evet. Sonra çok çarpıcı bir sonu var. Şimdi finaller tabii senin öykülerin o kadar vurucu. Finallerde bitiyor ki hiçbirini açık etmek istemiyorum. O yüzden tutuk tutuk konuşuyoruz biraz.
Seviyorum
söz gelimi yani bir zürafa ile açılan kitap yine bir zürafa ile bitiyor. O da çok vurucu yani bu kitabın bütünselliği anlamında çok başarılı. Kimi kahramanlar birbirine geçiyor. Yani ilk öyküde gördüğümüz İsmet'le Can Bey daha sonra ikinci öyküde karşılaşıyoruz. Başka bir öyküde Kaplumbağa'yla karşımıza çıkan Melda dünyanın kenarında son öyküde tekrar karşımıza çıkıyor. Biraz oyuncu bir yanın da var galiba kurguda.
Evet.
Bunu nasıl
planlıyorsun? O da hoşuma gidiyor. Çünkü hani bunların bazıları bu sefer bu kitapta hayatımdan çokça beslendim ben. Yani yaşananlardan, bana anlatılanlardan, ufak tefek anılarımdan, işte çalıştığım yerlerde tanık olduğum şeylerden vesaire çok beslendim. Öyle olunca bunların hepsi aynı potadan çıkabilir diye düşünmeye başladım. Yani bir böyle birbirini tanıyan, birbiriyle iyi kötü hani çok organik olmasa da inorganik bağlar içinde olan bir grup insanın başından geçen olaylar olabilir diye düşündüm. Ve böyle küçük ilmekler attım her birine. Çünkü o kişiyi bir daha anlatmak yerine orada adını anmak o öyküden onu alıp getirmenin kolaylığını sağladı bana. Bu oyunu sevdim. Ama bütün öykülerde de yapmak istemedim bunu özellikle.
Hani bu sefer... Onun bir dozu var zaten. Tadı da kaçabilir.
Evet hani bu sefer çok zorlama olacaktı. Ama böyle eklemlenen öyküler okur yakaladığı müddetçe bunları takip edebilsin istedim.
Yani bir sonraki kitabın için 4 yıl beklemeyelim bir kere. İsteğim o.
Çok teşekkür ederim inşallah.
Şöyle bir şey vardır. Yani çok 4 yılda yazılır sonra bir gecede okunur.
Evet.
Benim de başıma geliyor biliyorsun. Tabii ben tekrar tekrar okuyacağım. Şimdi yayına yetişmek için biraz çabuk okudum ama tutuz okudum yine de. Kalemine sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Hayırlı uğurlu olsun zürafanın bildiği. Zürafanın bildiğini herkes bilsin. Zürafalar kalbi çok büyük hayvanlar. Evet. Sesi olmayan hayvanlar ama sesini duyursun. O büyük kalbiyle pek çok okur kitlesine ulaşsın kitabın. Ay, hayırlı
çok güzel
uğurlu
dilekler.
Olsun sevgili Gamze.
Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyoruz.
Konuk ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu ilk etkinliği bu kitabın. O yüzden benim için çok
Uğur
kıymetli.
Getirmiş olsun o sohbet sokağı. Sertre Şenkon ve Gamze Güler'in sohbetini dinlemek çok büyük bir keyifti. Keşke vaktimiz olsaydı da Yaşar'ı da dinleyebilseydik. Bu iş çok zor Yonca diyecekti oysa ama bilmem azıcık çalar mı Fatih emin değilim ama veda hayır yok diyor. Veda ediyoruz. O zaman keyiflice uzunca veda edeceğim ben size. Yarın bambaşka bir günde yine hoş sohbet sokağında olacağız. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Fatih İnce ile çalıştık bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu Hoş Sohbet Sokağı'nda elimizi tuttuğunuz ve bizimle yürüdüğünüz için sokak boyunca teşekkür ederiz. Yarın yine bekleniyorsunuz. Hoşçakalın. Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde. Günde bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse 100 milyon.